Ayrım 16.
Ay ve şenlik ateşleri, Sezar Paves.
Bana yılan balığı adını takmış olan Emilia, bir cambazla yukarı langalı bir dişi keçinin çocuğu olduğumu söylerdi hep. Ben de gülerek bir papazın çocuğu olduğunu söylerdim. Daha o zamanlar Nuto, niçin böyle diyorsun diye sormuş, Emilia da kaytarıcının tekliği de ondan demişti. Bunun üzerine Nuto, kimse anasından kaytarıcı, kötü ya da suçlu olarak dünyaya gelmez diye bas bas bağırmıştı. İnsanlar eşit doğarlardı, ancak başkaları davranışlarıyla kanımıza girerlerdi. Ganola'ya bak diye karşılık verdim. Akılsızın teki doğuştan budala. Akılsız olmak kötü olmak değil ki dedi Nuto. Peşine takılıp bağıran edepsizler çileden çıkartıyorlar onu. Böyle şeyleri ancak kolların arasında bir kadın olduğunda düşünüyordum. Birkaç yıl sonra artık Amerika'daydım. Bu insanların tümünün de benim gözümde piç olduğunu anladım. Yerleştiğim Fresno'da bir sürü kadınla yattım. Birisiyle neredeyse evleniyordum. Ama analarının babalarının nerede olduklarını, doğum yerlerinin neresi olduğunu bilmedim hiç. Tek başlarına yaşıyorlardı. Kimisi konserve fabrikasında, kimisi büroda çalışıyordu. Rosanna kim bilir nereden, belki de tarım yapılan bir eyaletten elinde bir mektupla bir sinema dergisine gelmiş bir öğretmendi. Kıyıda nasıl bir yaşam sürmüş olduğunu hiç anlatmak istemedi bana. Yalnızca zor günler geçirdiğini söyledi. A bell of time. Hafif kısık, genizden gelen bir ses kalmıştı o günlerden ona. Özellikle tepede, çiftliklerin, konserve fabrikalarının önünde yeni evlerde bir sürü aile vardı. Yaz akşamları asma ve incir kokan havada şamataları yükselir, kızlı oğlanlı çocuklar dar sokaklarda, caddelerde koşuşurlardı. Ama bunlar Ermeniler, Meksikalılar, İtalyanlardı. Sanki yeni gelmiş gibiydiler. Kentlerde çöpçüler kaldırımları nasıl süpürürlerse onlar da toprağı öyle işliyorlar, geceleri kentte geçirip eğleniyorlardı. Kimseye nereden geldiğini, babasının dedesinin kim olduğunu sormuyorlardı hiç. Köy kızları da yoktu artık. Vadinin tepesinde oturan kızlar bile keçinin, derenin ne olduğunu bilmiyorlardı. Bürolarda çalışan kızlar gibi onlar da otomobille, bisikletle, trenle gidiyorlardı işlerine. Kentte her şeyi takımlar halinde yapıyorlardı. Üzüm bayramı arabalarında birlikte sürüyorlardı. Rosanna'nın sevgilim olduğu aylar boyunca onun da tam bir piç olduğunu anladım. Tek gücü yatağa uzattığı bacaklarıydı. Anası ve babası tahıl eyaletinde ya da başka bir yerlerde olabilirdi. Ama onun için tek bir şeyin önemi vardı. Beni kendisiyle birlikte kıyıya götürüp çardağın üzüm salkımları sarkan bir İtalyan lokantası açmak. A funny place, you know. Belki günün birinde biri onu görüp resmini çeker ve renkli bir gazetede basardı. Only give a break, baby. Ünlü olabilmek için çırılçıplak yangın merdivenine bacaklarını açmış oturarak fotoğraf çektirmeye bile hazırdı. Benim kendisine yardımcı olabileceğimin nasıl aklına geldiğini bilmiyordum. Niçin benimle yaptığını sorduğumda gülüyor, ne de olsa erkek olduğumu söylüyordum. Put it the other way round. You come with me because I am a girl. Aptal değildi, ne istediğini biliyordu, ne var ki olmayacak şeyler istiyordu. Ağzına bir yudum içki koymazdı. Your looks, your now, are your only free advertising agent. Ama içki yasağı kalktığında bana hala damak zevki kalmış olanlar için yasak dönem cini üretmeyi öneren de oldu. Damak zevki kalanların sayısı çoktu. Sarışın uzun boyluydu. Yüzündeki karışıkları kapatır, saçlarını yaptırırdı hep. Tanımayan biri onu kendine özgü yürüyüşüyle okulun kapısından çıkarken görecek olsa çalışkan bir öğrenci sanırdı. Ne dersi verdiğini bilmiyorum. Erkek öğrenciler kasetlerini havaya atıp ıslık çalarak karşılıyorlardı onu. İlk zamanlar onunla konuşurken ellerimi saklar, sesimi kısardım. Niçin Amerikalı gibi davranmadığımı sordu hemen. Çünkü Amerikalı değilim de ondan diye kekeledim. O gülümsedi ve insanı dolarla beynin Amerikalı kıldığını söyledi. Which of them do you like? Bunlardan hangisi yok sende? Sık sık biz ikimizden, onun düzgün kas katı kalçalarından, sütle portakal suyuyla beslenen bembeyaz karnından ve benden, benim koyu kanımdan ne biçim çocuklar ortaya çıkar diye merak ederdim. İkimiz de kim bilir nerelerden geliyorduk. Kim olduğumuzu, kanımızda gerçekten ne bulunduğunu bilenin tek yolu buydu. Oğlum babama, dedeme benzese, böylece kim olduğumu görebilsem sonunda ne güzel olur diye düşünürdüm. Rosanna bana kıyıya gidecek olursam çocuk doğurmayı da kabul etmişti. Ama kendimi tuttum, Amerikalı bir çocuk istemedim. Böyle bir anayla benden doğacak çocuk bir başka piç olurdu. Daha o zamanlar geri döneceğimi anlamıştım. Benimle olduğu süre boyunca Rosanna hiçbir şey gerçekleştirmedi. Yazın kimi pazar günleri otomobille kıyıya gidip denize giriyorduk. O sandaletleri renkli eşarplarıyla kumsalda dolaşır, yüzüme havuzunda şortuyla gazoz içer, sanki benim yatağımdaymış gibi şezlonga uzanırdı. Bense kimi olduğunu bilmeden gülerdim. Oysa hoşuma gidiyordu bu kadın. Kimi sabahların havası gibi İtalyanların sokaklarda kurdukları tezgahlardaki taze meyvelere dokunmak gibi hoşuma gidiyordu. Sonra bir akşam ailesinin yanına döneceğini söyledi. Şaşırdım. Çünkü böyle bir şey yapabileceğini hiç sanmazdım. Ne zaman gideceğini soracaktım ki dizlerine bakarak arabada yanımda oturuyordu. Hiçbir şey söylemememi istedi. Kararını vermişti. Bir daha dönmemek üzere ailesinin yanına gidecekti. Ne zaman gideceğini sordum. Yarın bile gidebilirim. Anytime. Onu kaldığı pansiyona götürürken durumumuzu düzeltebileceğimizi, evlenebileceğimizi söyledim. Dizlerine bakıp yarı gülümseyerek dediklerimi dinledi. Alnını kırıştırdı. Bunu düşündüm dedi o kızık sesiyle. Bir yararı olmaz. Yenik düştüm. I have lost my battle. Ama evime gitmedi. Kıyıya döndü yine. Renkli gazetelerde resmi çıkmadı hiç. Aylar sonra bana San Martino'dan bir kart gönderip para istedi. Parayı yolladım, bir yanıt vermedi. Daha sonra hiçbir haber alamadım ondan. 22. Dünyayı dolaşırken sarışın, esmer birçok kadını tanıdım. Peşlerinden koştum, bir sürü para harcadım. Artık genç sayılamayacağım şu aralar onlar benim peşimden geliyorlar. Ama hiçbir önemi yok bunun. San Martino'nun kızlarının da dünya güzeli olmadıklarını anladım. Belki Santino öyleydi ama onun da büyüklüğünü görmedim. Dalyanların İspanya güllerinin bahçelerde meyve ağaçlarının dibinde açan çiçeklerin güzelliğine benziyordu güzellikleri. Becerikli olmadıklarını da anladım. Piyanolarına, romanlarına, güneş şemsiyelerine karşın yaşamlarını düzenlemeyi, gerçek birer kadın olmayı, bir erkeği, bir evi yönetmeyi başaramıyorlardı. Bu vadide kendisini çekip çevirebilecek, başkalarını yönlendirebilecek bir sürü köylü kadın vardı. Irene ile Silvio artık köylü değildiler ama gerçek birer ev kadını da olamamışlardı. Kötüydü durumları zavallıların, öldüler. Onların bu zayıf yönlerini daha ilk bağ bozumlarından birinde anlamıştım. Çok iyi anlamasam da en azından sezmiştim. Bütün bir yaz boyunca avludan ya da tarlalardan yukarıya doğru bakıp da taraçayı, camları, çatıyı görmeniz, evin gerçek sahiplerinin onlarla birlikte üvey ana ve küçük kız olduğunu, San Matteo'nun bile ayaklarını paspasa silmeden içeriye girmediğini anımsamanız için yeterli olurdu. Sonra yukarıda birbirlerine seslendiklerini duyduğunuz olurdu. Atlarını koşturduğu camlı kapıdan çıkıp güneş şemsiyeleriyle, Emilia'nın bile eleştirecek bir şey bulamadığı güzel giysileriyle gezmeye gittiklerini gördüğünüz olurdu. Kimi sabahlar içlerinden biri avluya iner, çapaların, arabaların, hayvanların arasından geçip gül toplamak için bahçeye giderdi. Kim kez onlar da küçük ayakkabılarını giyip tarlalara gelir, patikalarda Serafina ve Kahya ile konuşurlardı. Öküzlerden korkar, getirdikleri güzel bir sepete turfanda üzüm doldururlardı. Bir akşam buğday demetlerine yığmıştık ki San Giovanni'nin gecesiydi. Her yerde şenlik ateşleri yakılmıştı. Onlar da temiz hava alıp kızların şarkılarını dinlemeye geldiler. Mutfakta bağda biz bizeyken onlarla ilgili bir sürü şey duymuştum. Piyano çalıyorlardı, kitap okuyorlardı, yastık yüzü işliyorlardı. Kilisede oturdukları sıranın arkasında adları yazılıydı. İşte o bağ bozumu sırasında bizler sepetleri, tahta kovalıları hazırlar, mahzeni temizler, Sormatio bile bağda dolaşırken tam o günlerde Emilia'dan evde büyük bir kargaşa yaşadığını, Silvia'nın kapıları çarptığını, İren'in masaya kıpkırmızı gözlerle oturup hiçbir şey yemediğini duyduk. Bağ bozumunun hasatın getirdiği sevincin dışında bir şeyleri olabilmesine aklım ermiyordu. Her şey onlar için, mahzenleri ve Sormatio'nun ceplerini doldurmak için yapılıyordu. Her şey onlarındı. Bir gece kalasın üstünde otururken Emilia onları anlattı, Mido olayını. Yaşlı kadın Cenevalı Kontes gelinleri ve torunlarıyla birlikte 15 gün önce deniz kıyısından Nido'ya dönmüş, çınarlar altında düzenlenecek bir eğlence için Canelli ile istasyona çağrılar göndermişti. Ama Mora'yı, onların ikisini, Bayan Elvira'yı çağırmayı unutmuştu. Unutmuş muydu yoksa bilerek mi yapmıştı? Üç kadın Sormatio'nun başında etiniyorlardı. Emilia şu ara evde en sakin kişinin Santino olduğunu söylüyordu. Birini boğazlamamak için kendimi güç tuttum diyordu Emilia. Biri bir şey söylüyor, öbürü insanın üstüne yürüyor, biri kapıları çarpıyor. Ne halleri varsa görsünler. Sonra bağ bozum başladı. Bunları düşünmez oldum artık. Bu olay gözlerimi açmaya yetmişti. İren ile Silvia da bizim gibi insanlardı. Kötü bir davranış karşısında kızıyor, alınıyor, acı çekiyor, sahip olmadıkları şeyleri elde etmek istiyorlardı. Varlıklarının tümü eşdeğer değildi. İçlerinde daha önemli, daha varlıklı olanlar, benim efendilerimi çağırmayanlar vardı. İşte bu sırada İren ile Silvia'nın gitmeye can atıp da gidemedikleri Nido'daki eski konağın odalarının bahçesinin nasıl olduklarını merak etmeye başladım. Yalnızca Tommasino ile kimi ırgatların anlattıkları yetiniyorduk. Çünkü tepenin bu yamacı çitle çevriydi ve dere burayı bizim bağlardan ayırıyor, avcılar bile giremiyorlardı buraya. Yasak yazısı vardı. Nido'nun altındaki ana yoldan yukarıya doğru bakınca adına bambu denilen sık kamış kümeleri görülüyordu. Tommasino buranın park olduğunu, evin çevresinde baharda yol bakıcısının ana yolda serptiklerinden daha küçük, daha beyaz çakıların bulunduğunu söylüyordu. Nido'nun toprakları daha sonra tepenin arkasına doğru uzanıyor, bağlar, buğday tarlaları, mandralar, ceviz, kiraz, badem ağacı kokuları Sant Antonio'nun ötesine ulaşıp oradan beton destekli, etrafı çiçekli balık havuzlarının bulunduğu kanaliye doğru açılıyordu.
Ayrım sonu.